Ayrım 10.
Böylece hem ölen kardeşin eşi ve çocukları ortada kalmıyor, hem de ileride meydana gelebilecek sorunların önüne geçiliyordu. Eğer bir kardeş daha ölecek olursa hayatta kalan son kardeş hepsiyle evlenebiliyor, üç karılı bir yaşam sürebiliyordu. Fakat bu uygulama yine kesin bir hüküm niteliği taşımıyordu. Zira dul kalan kadınlar kararı öncelikle kendileri verebiliyordu. Yabancı bir erkekle evlenmemek koşuluyla hayattaki kardeşlerle de evlenmeden evinde oturabiliyor, aynı çatı altında yaşamını sürdürebiliyordu. Karı koca arasındaki anlaşmazlıklarda, davalarda taraflar kabilenin önde gelenlerinden iki kişiyi sözcü tayin ediyordu. Bu sözcüler kabilelerin yaşlılarından, seçkinlerinden oluşan ve kovent denilen mecliste karı kocanın durumunu ve sorunlarını anlatıyordu. Kovent sadece aile içi davalara bakmakla kalmıyordu. Kabile bünyesinde meydana gelen bütün anlaşmazlıklar kovent adı verilen bu mecliste görüşülüp karara bağlanıyordu. Kovent, Arnavut mafyoz toplum yapısının en güçlü yerel kurumunu oluşturuyordu. Zira Kovent'in kararları mutlak bir nitelik taşıyor, geniş aile, kabile, aşiret önderlerinin otoritesini ifade ediyordu. Kovent kararları son derece bağlayıcı bir nitelik taşıyor, alınan kararlar ne denli sert olursa olsun tüm bireyler uymakla yükümlü bulunuyordu. Ayrıca infaz konusunda da her birey üzerine düşen görevi itiraz etmeden yerine getirmek zorunluluğunu duyuyordu. Kovent'in hakkında karar verdiği birey nerede olursa olsun karara baş eğmek zorunda kalıyordu. Keza hakkında karar verilen birey nerede olursa olsun görevlendirilen Arnavutlar onu bularak kararı infaz ediyorlardı. Kovent kabile önderlerinden meydana geldiği için sadece kaba kuvvet otoritesini temsil etmekle kalmıyordu. Aynı zamanda ekonomik otorite konumunda bulunuyordu. Dolayısıyla beylerin otoritesini temsil ediyor, yerel toplumun üzerinde tam anlamıyla ipotek tesis ederek mutlak iradesini yaşama geçiriyordu. Zaten Kovent'te alınan kararlar da genellikle bu kuvvet dengelerinin ve mevcut otoritenin lehine oluyordu. Ayrıca Kovent, aile meclisi bağlamında toplanıyordu. Burada kabile veya aşiret ileri gelenlerinden farklı olarak geniş ailenin seçkinleri yer alıyor, aile içindeki sorunları görüşerek karara bağlıyorlardı. Kovent, yönettiği tüm birimlerin iç dayanışmasını ifade eden denetleyici, gözetici ve çözümleyici doğal bir kurum niteliği taşıyordu. Bu çerçevede Kovent aynı zamanda Arnavut mafyoz toplum yapısı zemininde bu yapının ürettiği bir örgüt karakteri de yansıtıyordu. Kaldı ki Arnavut yerel ahlakı ve yerel hukuku çerçevesinde örfi geleneksel yaşam tarzının bir tezahürü olarak ortaya çıkan ve tüm toplumsal yapıyı etkisi altına alan kan gütme, öç alma olayları Kovent'e ayrı bir anlam ve işlev kazandırıyordu. Hüküm ve infaz. Kan gütme olayları, kan davaları iki grupta ele alınıyordu. Birinci gruptakilere yarım kan deniliyordu. Bu grupta işlenen yaralama cürümleriyle yaralananların hakları yer alıyordu. İster yaralama isterse öldürme olayı cereyan etmiş olsun, Kovent derhal toplanarak olaya el koyuyordu. Yapılan oturumda öncelikle olayın kaza veya ihmal, hata sonucu mu yoksa kasıtlı mı meydana geldiği araştırılıyordu. Yaralama eğer bir kaza veya hata sonucu meydana gelmişse yaralanan yaralayanı bir namus borcu olarak affetmekle yükümlü bulunuyordu. Fakat yaralama kasıtlı olarak meydana gelmişse durum değişiyordu. Yaralayan veya yaralayanın akrabaları Kovent'e başvurarak barıştırılmayı talep edebiliyorlardı. Bunun üzerine Kovent devreye girerek yaralayan ile yaralananı barıştırmayı teklif ediyordu. Yaralanan eğer Kovent'in barış önerisini kabul ederse husumet düşmanlık uzamıyor, öç alma hakkının kullanılmasına gerek kalmıyordu. Bu anlaşma yaralayanın yaralanana diyet ödemesiyle sağlanabiliyordu. Diyet hem para hem de başta silah olmak üzere mal veya eşya türü armağanlar verilmesiyle ödeniyordu. Yaralanan aldığı diyet karşılığında yaralayanı affediyordu. Yaralanan anlaşmayı onaylayıp diyeti aldıktan sonra yaralayana karşı kesinlikle hiçbir saldırıda bulunmuyor, zarar vermiyordu. Aksine taraflar olaydan sonra da konuşup görüşmeyi sürdürüyorlardı. Fakat her zaman böyle olmayabiliyordu. Yani yaralanan Kovent'in verdiği kararı, yaptığı önerileri kabul etmeyebilirdi. Böylece yaralanan yaralayanlar öç alma hakkı çerçevesinde yarım kan almak hakkını korumuş kabul ediliyordu. Yarım kan almak hakkını koruyan yaralanan o andan itibaren yaralayanı öldürmemek, sadece yaralamak koşuluyla takip etmeye başlıyordu. Yaralananın yaralayana sıktığı kurşun veya bir başka silahla verdiği zarar sadece yaralamakla kalırsa yaralanan yarım kan almak hakkını kullanmış, yani adalet yerini bulmuş sayılıyordu. Ancak yaralananın sıktığı kurşun eğer yaralayanı öldürecek olursa yaralanan alacağının yarısından fazlasını tahsil etmiş ve yarısı kadar da borçlanmış kabul ediliyordu. Bu yarım kan borçlu kalmak anlamına geliyordu. Bunun üzerine Covent önce yaralayıp sonra öldürülen şahsı mirasçılarıyla katili uzlaştırmak amacıyla gayret sarf ediyordu. Eğer maktulün mirasçıları bu konudaki önerileri kabul etmezlerse katilin yakınlarının işlerini bir düzene sokması için katil hakkında ah züdem, nefes alma, soluklanma mühleti veriliyor, sonra öldürülebileceği karar altına alınıyordu. Covent'in bu kararına rağmen öldürülenin mirasçıları katile tanınan süreyi dikkate almaksızın katilin yakınlarından birini öldürecek olursa ortaya yeni bir durum ve öç almak hakkı çıkıyordu. Covent bu kez de ikinci katili öç almak hakkı yani öldürülmesi koşulu hükmü geçerli kalmak üzere tespit edilen bir meblağ ki bu meblağ günün rayicine göre ödemeye mahkum ediyordu. Nakit olarak ödenmesi gereken bu meblağ kübe deniyordu. Kübe ödemeye mahkum edilen katil bu diyeti ödemezse Covent katilin tüm menkul ve gayrimenkul evi tarlası dahil el koyarak işgal ediyordu. Kimi zaman da farklı bir ceza uygulayarak iki katilin de mal ve mülklerine el konularak evleri tamamen yıkılıyordu. Süleyman Külçe adı geçen eser sayfa 373-375. Not: Dokakin Kanun diye ilgili S. Külçe şu kaynağı kaydetmiş bulunuyor. Türkler ve bazı Arnavutlarca Cibal Kanunu adını alan bu kanun hakkında 305 tarihli Manastır Salnamesi'nin 472-479 sayfelerindeki malumat. S. Külçe adı geçen eser sayfa 373. Bütün tam kan davasına gelince, bir şahsın diğerini öldürmesi halinde Covent yine derhal toplanıyordu. Yarım kanda olduğu gibi olayın bir kaza hata sonucu mu yoksa kasıtlı olarak mı meydana geldiği araştırılıyordu. Ölüm olayı eğer kaza sonucu meydana gelmişse buna pahiri adı veriliyordu. Olay eğer pahiri ise ölenin mirasçıları katili affetmekle yükümlü bulunuyorlardı. Bu onların bir şeref ve aysiyet görevi sayılıyordu. Olay eğer bir cinayetse yani kasıtlı olarak adam öldürülmüşse Covent öncelikle geleneksel yasa gereği taraflara anlaşmayı ve barışmayı öneriyordu. Bu önerinin kabul edilmesi halinde öldürülenin yakınlarına saptanan bir diyet ödemesi hakkı baki kalarak barış sağlanıyordu. Taraflar varılan anlaşma çerçevesinde konuşup görüşmeyi sürdürüyor, düşmanlığa son veriyorlardı. Ancak bu anlaşma da bazı ritüellere bağlanmış bulunuyordu. Covent tarafından barıştırılan taraflar birbirlerine ziyafet yemek daveti veriyorlardı. Bu yemek davetine taraflardan biri olumlu yanıt vermezse veya katıldığı davette yemek yemekten kaçınırsa kan davası henüz sonuçlanmamış kabul ediliyordu. Dolayısıyla taraflar anlaşmamış, barışmamış sayılıyor, düşmanlık devam ediyordu. Bu durumda mağdur tarafın öç almak hakkı geçerliliğini koruyordu. Bu tür ziyafetlerde taraflar arasında arabuluculuk yapan, önde gelen saygın kişilerin mutlaka hazır bulunmaları gerekiyordu. Malisörlerin ziyafetlerinde ev sahibi katılanların silahlarını toplama hakkına sahip bulunuyordu. Burada hemen kaydetmek gerekir ki anlaşma yapmak için araya mutlaka arabulucuların veya Covent'in girmesi gerekmiyordu. Cinayetten sonra katil maktulün evindeki mirasçılarına doğrudan başvurarak anlaşmayı, barışmayı isteyebiliyordu. Bu şekilde doğrudan başvuran katil affedilecek olursa taraflar anlaşmanın ilk adımı olarak birbirlerine ziyafet veriyor, düşmanlığı ve soğukluğu ortadan kaldırıyorlardı. Katil evine giderken öldürülenin mirasçıları kendisini uğurluyor, refakat ediyorlardı. Katil doğrudan başvurduğu halde ölenin yakınları tarafından affedilmezse evine dönünceye kadar hasımları kendisine dokunmuyor, zarar vermiyorlardı. Ayrıca katile karşı bir saldırı olmaması için ölenin bir yakını bu sırada kendisine refakat ederek sağ salim evine gitmesini sağlıyordu. Katil evine girdikten sonra refakat eden şahıs yüzüne karşı öç almak hakkının ve düşmanlığın devam ettiğini söylüyordu. Katil evine götürülürken eğer yolda bir şahıs tarafından saldırıya uğrayıp yaralanırsa veya yaralanan şahıs yaralayandan kanını aramazsa bu kez de refakatçi olan şahıs yaralanan şahsın kanını aramakla yükümlü tutuluyordu. Refakatçi tarafından evine götürülen katil bu sırada eğer bir başka şahıs tarafından öldürülecek olursa refakat eden taraf öldürülen katilin ücünü almakla yükümlü tutuluyordu. Bu kez de refakatçi taraf katili öldüreni aramak yahut onun evinde oturan akrabalarından birini öldürmek zorunda kalıyordu. Öldürdüğü şahsın mirasçılarına sığınan katilin evine götürülürken yaralanması halinde yarım kan, öldürülmesi halinde ise bütün tam kan davası hükümleri geçerli kılınıyordu. Başvuru üzerine toplanan Covent'in barış önerisi öldürülenin mirasçıları tarafından kabul edilmezse öç almak hakkı korunmuş oluyordu. Bunun üzerine Covent katilin yakınlarına bir yıla kadar dokunulmaması kararını alabiliyordu. Ancak öldürülenin yakınları katili yakalamaları haline katletme hakkına sahip bulunuyorlardı. Covent'in aldığı karara rağmen eğer maktulün yakınları katilin yakınlarından belirlenen dokunulmaz süresini hiçe sayarak birini vurursa farklı bir ceza uygulanıyordu. Bu durumda Covent her iki tarafı da evlerine kapatarak dışarı çıkmamaya mahkum ediyordu. Bunun yanı sıra maktulün mirasçıları Besa'yı verdiği şeref sözünü ettiği yemini bozarak belirlenen dokunulmazlık süreci içinde katilin hısım ve akrabalarından birini öldürmeleri halinde Covent bunlar hakkında ağır cezalar vererek uyguluyor, uygulatıyordu. Arnavutluk yerel ahlakında, örfi geleneksel yaşam tarzında ve örfi geleneksel hukuk anlayışında Besa özel bir yer tutuyor, derin ve önemli bir anlam taşıyordu. Anlam olarak Besa Arnavutlar arasında şeref sözü, namus sözü anlamına geliyordu. Arnavut geleneksel yaşam tarzı içinde şeref, namus, saygınlık kavramları ayrı bir değer ve önem taşıyordu. Geniş aile, kabile, aşiret çevresinde en yüce değer bir Arnavut'un saygı görmesiydi. Bu saygınlık ise o Arnavut'un şerefi, haysiyeti, onuru ve namusu ile orantılıydı. Keza bir Arnavut'un gereği gibi saygı görebilmesi için her şeyden önce sözüne sadık kalması, sözünün eri olması gerekiyordu. Bunun en belirgin göstergesi ise Besa idi. Besa Arnavutlar arasında şeref sözü olarak kabul edilmenin yanı sıra bir yemin mahiyeti de taşıyordu. İki Arnavut bir konuda birbirlerine Besa diyor ve bu aynı zamanda şeref sözü ve şeref üzerine edilen yemin anlamına geliyordu. Sözünü yerine getirmeden Besa'yı bozan taraf aynı zamanda ettiği yemine sadık kalmamış sayılıyordu ki bu durum o Arnavut'un şerefini, namusunu, onurunu yitirmesi anlamına geliyordu. Bu duruma düşen bir Arnavut'un ise Arnavut toplum içinde saygınlığını koruyarak yaşaması mümkün olamıyordu. Besa sadece iki Arnavut arasında değil, aileler, kabileler, aşiretler arasında ve hatta Arnavut siyaset ve diplomasisinde bile aynı zamanda kullanılıyor, işlev görüyordu. Bunun en çarpıcı örneğini 2. Meşrutiyet sürecinde Debre Kongresi sırasında kaleme alınan siyasi bildirinin Besa olarak kabul edilmesi teşkil ediyordu. Yapılan görüşmede hem Besa'nın siyasi anlamda da kullanılması ve hem de Besa'nın hangi anlama geldiği şöyle dile getiriliyordu. Badehu Muharriri Aciz tarafından Girit meselesinden artık bahsedilmesi lüzumu teklif edildi. Vaki teklif ittifakı arayla kabul ve bir telgraf haşiresine karar verildi. Yazılan telgrafın metninde Besa imza mahallinde Osmanlı Arnavut Meşrutiyet Kongresi reisi sözlerinin bulunduğuna Üsküp vilayetinden gelen Elezoviç Efendi şiddetle itiraz eyledi. Elezoviç Efendi, Besa tamirini kanundan yüksek görüyorsunuz. Halbuki o Besa Avrupaca kanunsuzluk ve vahşilik sayılıyor. Hem yalnız Arnavutluk ne demektir? Ben bileydim gelmezdim. Burada Arnavut olmayan da vardır. Benim memleketim bütün Arnavutluk mudur? Hani ya Arnavutlar için söyledikleri istiklal fikrini reddedecek idik? Ben bunda bir ayrılık hissi görüyorum. Yalnız Arnavutlar mı? O halde ben de Sırplık demeliyim. Osmanlı Rumeli demeli veya Makedonya Kongresi demeli. Abdülbey, Arnavutların Besa'sını tariz, o Besa'yı vahşetle nikbiyet pek büyük haksızlıktır, belki hakarettir. Bundan dolayı Elezoviç'ten tarziye talip ederim. Balkan Şebbe-i Ceziresi'nin en kadim evladı olan Arnavutlar, canlarından aziz olan Besa'ları sayesinde binlerce senelerden beri muhafaza-i mevcudiyet eylemişler ve mevcudiyetlerini de göstermişlerdir. Besa Avrupa'ya hoş görünmezmiş. Neden? Besa ki namusu ve mukaddesi silahlar üzerine söz vermek demektir. Avrupa'da da maruftur. Parole d'honneur. Besa'dan başka bir şey değildir. Yalnız bir fark var ki o da Arnavutlar her ne için Besa yani söz vermişler ise canlarını esirgemeyerek Besa'larını tutmuşlardır. Elhasıl Besa'yı her türlü şaibe-i taarruzdan tenzih eder ve Arnavutlar Besa ile yaşadılar, Besa ile yaşayacaklardır derim. Alkışlar. Recep Efendi, Refikimizin bir kavmi mukaddesatına olan Besa'ya karşı muhakkirane olan tecavüzünü şiddetle reddederim. Zaten bu şayane esaf tecavüze hiçbir sebep görmüyorum. Elezoviç Efendi, bu şiddetleri reddederim. Kitap Kokusu Simurg, Faruk Ilıkan'ın Debre Kongresi başlıklı makalesi 2.1999 sayı 1 İstanbul sayfa 200-249. Gerçekten de Batılılar Besa'yı yasa dışı ve barbarca bir uygulama olarak kabul ediyorlardı. Zira Besa çağdaş devlet yasaları içinde yer almayan örfi geleneksel yaşam tarzının bir mirasçısı olarak sosyal yaşamda hala etkinliğini sürdüren ve yerel hukuk kurallarını pekiştirerek hayatta tutan bir uygulama olarak nitelendiriliyordu. Bu çerçevede Besa ekonomik, siyasi ve askeri alanda olduğu gibi Arnavut sosyal yaşantısını düzenleyen en etkin yasa olarak kabul edilmesi gereken Dokagin Kanunu'nun ve dolayısıyla öç almak hakkının da en güçlü unsurunu teşkil ediyordu. Arnavut sosyal yaşamında Besa'sız hiçbir faaliyet düşünülemeyeceği gibi kan davalarında bundan soyutlamak mümkün olamazdı. Zira Dokakin kanunundaki bütün yaptırımlar söze ve yemine dayanıyordu. Kararlar söz ile tebliğ ediliyor, müeyyideler yemin ile kabul edilip uygulanıyordu. Dokakin kanunu bünyesinde BESA başlı başına yaptırımlarla korunuyor, kimi yerde BESA'nın bozulması kan davası gereği sayıldığı gibi, bizatihi BESA uğruna suç işlenilmesinden, adam yaralanmasından ve cinayet işlenilmesinden kaçınılmıyordu. Her şeyden önce tarafların BESA'ya uyması, BESA'yı kabullenmesi ve BESA'yı koruması gerekiyordu. Bu nedenle maktulün mirasçıları BESA'yı bozmuş kabul ediliyor, böyle davranan aileye Kovent tarafından güvensizlik gösteriliyor, ailenin tüm fertleri namus ve şeref hakkından yoksun bırakılıyordu. Öldürülenin yakınları Kovent tarafından tespit edilen bekleme süresinin sonunda katilin evindeki akraba ve hısımlarına düşmanlık göstererek kan güdüyorlardı. Süleyman Külçe adı geçen eser sayfa 376. Dokakin kanunu sadece yarım kan ve bütün kan hükümlerini içermekle kalmıyor, olayların diğer yönleriyle de ilgilenerek yaptırımlar uyguluyordu. Cinayet eğer gündüz işlenmişse ve katilin kim olduğu biliniyorsa belirtilen hükümler uygulanıyordu. Ancak bazı cinayetlerde katilin kimliği saptanamıyor ve bir bakıma faili meçhul olaylarla karşılaşılıyordu. Faili meçhul cinayetlerde katilin ortaya çıkarılması görevi öldürülenin mirasçılarına düşüyordu. Katili kovuşturan mirasçılar eğer birisinden şüpheleniyorsa komşularından veya çevredeki önde gelenlerden, seçkinlerden birini şüphelenilen şahsın evine gönderiyorlardı. Bu şahıs öldürülenin katili olarak kendisinden şüphe edildiğini ve öldürülenin mirasçılarının kendisinden kan isteyeceklerini ev sahibine açık bir lisanla bildiriyordu. Şüphelenilen şahsın suçunu itiraf etmesi halinde mirasçıların ondan öç almak hakkı o andan itibaren başlıyordu. Böylece sanık hakkında kan davası güdülmesi yerel hukuk anlayışına göre meşruiyet kazanıyordu. Zanlı suçu kabul etmiyorsa veya gerçekten suçsuz ise 12 şahit toplantısı talep etmek hakkı bulunuyordu. 12 şahit toplantısı uygulamasına Arnavutça prov deniliyordu. 12 şahidin 6'sını maktulün mirasçıları tayin ediyordu. Bu şahitlerin herkes tarafından saygıdeğer bulunması ve çevrenin en namuslu adamlarından olması gerekiyordu. Diğer 6 şahidi de zanlı seçerek tayin ediyordu. Toplantıda mirasçıların seçtiği şahitlerin besa vermesi yani yemin etmesi isteniyordu. Tümü yemin ettikten sonra sanığın, zanlının tayin ettiği tanıklar da olanları izliyor, besa veriyorlardı. Bunların yeminlerinin onaylanması ve geçerli olduğunu kabul edilmesi gerekiyordu. Zanlının şahitlerinden 5'i yemin ettiği halde biri etmezse mirasçılar bu tanığın yerine zanlının 3 tanık daha getirmesini istemek hakkına sahip bulunuyorlardı. Zanlı eğer istenen tanıkları bulamazsa veya bulduğu halde tanıklardan biri yemin etmekten yine kaçınırsa zanlının gerçek katil olduğuna karar veriliyordu. Bu durumda mirasçılara öç almak hakkı tanınıyordu. Yani mirasçılar katili kimi zaman katilin ailesinden birini öldürebiliyorlardı. Ancak sorun bununla bitmiyordu. Düzenlenen toplantıda yemin ederek sanığı suçsuz gösteren diğer 5 şahit de yalan yere besa vermiş oldukları için zanlı ile birlikte katil durumuna düşüyorlardı. Öldürülenin mirasçıları zanlı katil ile birlikte bu şahitlere karşı da öç almak hakkını kullanabiliyor, bunları da öldürebiliyorlardı. Faili meçhul cinayet eğer gece karanlığında işlenmişse katilin saptanması için yine prov toplanıyordu. Ne ki bu provda 6'şardan 12 şahit değil 12'şardan 24 şahit hazır bulunuyordu. Ancak karanlıkta işlenen cinayet önemsizse provda 12 şahitle yetinebiliyordu. Süleyman Kılıç adı geçen eser sayfa 377. Dokakin kanunu çerçevesinde öç almak hakkının kullanılmasına bir yöntem daha uygulanıyordu. Öldürülenin mirasçıları katili aradıkları halde bulamayabiliyorlardı. Bu durumda bir başkası katili bulup öldürebiliyor ve öç almak hakkı bulunan mirasçılara durumu bildiriyordu. Ancak katili öldürenin mirasçılara ben sizin düşmanınızı sizin için vurdum, kanı kabul eder misiniz diye sorması gerekiyordu. Maktulün mirasçıları eğer bu şahsa bir fişek verirse bu kanı kabul ettikleri ve öç almak hakkının düştüğü anlamına geliyordu. Ancak mirasçılar bunu kabul etmezlerse katili öldürene karşı öç almak hakkına sahip bulunuyorlardı. Yani mirasçılar adına katili öldüren şahıs aynı mirasçılar tarafından öldürülebiliyordu. Süleyman Külçe adı geçen eser sayfa 377. Arnavutluk'ta uygulanan kan davası yasasına göre kadınlar tüm hesaplaşmaların dışında tutuluyordu. Kadınlara karşı hiçbir saldırı meydana gelmiyordu. Hatta aralarında kan davası bulunan tarafların kadınları birbirleriyle konuşuyorlardı. Sadece evlerine gidip gelmiyorlardı. Ancak barış yapılması halinde ev ziyaretleri sürdürülebiliyordu. Sicilya'daki mafya hesaplaşmalarında kadınlara dokunulmaması ve kadınların çatışmalarda hedef seçilmemesi bu anlayışın bir yansıması olarak kabul edilebilir. Murat Çulcu. Örfi geleneksel bir hukuk ilkesi olarak uygulanan kan davası Arnavutluk sosyal yaşamında yüzyıllar boyunca son derece etkin bir rol oynuyordu. Bu uygulama sadece toplumsal yaşamda izler bırakmakla kalmıyor, Arnavutların ruhsal yapılarından bireysel kimliklerine ve hatta karakterlerine kadar geniş bir alanda belirleyici ve kalıcı bir rol oynuyordu. Unutmamak gerekir ki geniş aileler arasında olduğu gibi kabileler arasında devam eden kan davalarına rastlanıyordu. Bu arada kimi kan davalarının süreci yarım yüzyılı aşıyor, bazı aileler son bireylerine kadar kırılıyordu. Kimi kan davalarında ise ölenin sadece kan bağı bulunan yakınları değil, çok uzak akrabaları da hedef seçilerek kan gütme olayına ortak edilebiliyorlardı. Bir gün o dudaklarından gülümsemeyi eksik etmeyen adam çehresi bozuk ve şaşkın bir halde odaya geldi. O şen adama bu hal sanki yakışmamıştı. Bir sırasını getirerek sordum. Bana şimdi haber geldi. Kardeşimin çocuğu kana düşmüş. Birini öldürmüş. Düşünüyorum. Köyde çoluk çocuğum var. Artık dünya bize haram oldu. Nasıl yaşayabilmeliyim dedi. Kalbim sızladı. Ali'ye hemen haber göndermelerinden maksat kendi hayatını koruması içindir. Bu haber kim bilir daha kaç kişiye gitti ve kaç kişi hayat kaygısı ile evlerine kapandı. Süleyman Külçü, adı geçen eser, sayfa 378. Böylece iki aile arasında başlayan kan davası bulaşıcı bir hastalık gibi birçok aileye sirayet edebiliyordu. Arnavutluk'ta birçok şahıs ve aile kan davası çerçevesinde kör bir kurşuna kurban gitmemek için evine kapanıyor, 10 yıllarca dışarı çıkamıyordu. Ez cümle Devreli Hacı Halil Çam kan davasından dolayı biraderiyle beraber 1283 senesinden beri evinden dışarı çıkamamıştır. Bu satırlar Hicri 1305 yılında kaleme alındığına göre Hacı Halil Çam ile kardeşinin 22 yıldır evlerinden dışarı çıkamadıkları anlaşılıyor. Murat Çulcu. Süleyman Külçü, adı geçen eser, sayfa 376. Burada hemen kaydetmek gerekir ki Dokakin bu yasayı oluştururken kısas hükmü konusunda hem Orta ve Kuzey Avrupa Hristiyan geleneğinden hem de Sicilya'da uygulanan İslam hukukundan yararlanıyordu. Örneğin bir malisör diğer malisörü kasıtlı olarak öldürüp kaçarsa öldürenin mirasçıları katilin evini tahrip etmek hakkına sahip bulunuyorlardı. Bu uygulamaya İrlanda'da rastlanıyordu. Uygulama ile ilgili geniş bilgi Illustration gazetesinin 2443 numaralı nüshasında yer alıyordu. İşkodra Vilayet Salnamesi ikinci defa Mektubi Vilayet marifetiyle tertip olunmuştur. 1310 sayfa 71.